Ayrım 26.
Oysa arkadaşı soğuk, ilgisiz ve kısa cevaplar veriyordu. Taş sıranın üstünde bir kenara büzülmüş oturan ve karanlıkta kalan Stikoviç ile Glasinchan'ın susuyordu. Köprünün üstündeki arkadaşların konuşmasını dinlemek için sanki anlaşmışlardı. Galus ateşli konuşuyordu. Bu tür sorunlarda sizler, bey oğulları çoğu zaman yanılıyorsunuz. Yeni zamanlar düzeninizi bozduğu için dünyada artık kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Sizler için doğu gelenekleri ve düşüncesi, yüzyıllarca egemenliğimizin temelini oluşturmuş olan sosyal ve hukuk düzenine sıkıca bağlıdır. Bunu anlıyorum ama bu oryantalizmi bir bilim olarak kavradığınıza delil olamaz. Doğulusunuz, kabul ama onun için oryantalist olmak zorunda olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Genel olarak bilime yeteneğiniz yok, gerçek bir eğiliminiz de yok. Ya, hayır yok. Bunu kesin olarak söylerken sizleri kıracak, ağrınıza dolacak bir şey söylemiyorum. Tam tersine bu toprakların biricik efendilerisiniz. Ya da daha doğrusu öyleydiniz. Yüzyıllar boyunca egemenliğinizi genişlettiniz, güçlendirdiniz. Onu kah kılıçla, kah kitapla, dini, hukuki ve askeri bakımdan savundunuz. Bu da sizi savaşçı, yönetici devlet adamı yaptı. Bu sınıfa giren insanlar dünyanın hiçbir yerinde soyut bilimlerle uğraşmazlar. Ekonomi, politika, hukuk öğrenimi sizin içindir. Çünkü sizler olumlu bilgiler için yaratılmış insanlarsınız. Egemen sınıfından olanlar her yerde ve her zaman böyledirler. Yani kültürsüz kalmamız gerekiyor demektir. Hayır, neyseniz o kalmanız gerekiyor demektir. Daha doğrusu neyseniz demek gerek. Buna zorunlusunuz çünkü hiç kimse hem olduğu gibi kalıp hem de onun tersi olamaz. Ama bugün artık egemen sınıf değiliz. Bugün hepimiz eşitiz. Bahtiyaroviç bunları gurur ve alayla karışık bir acılıkla söylemişti. Değilsiniz. Tabii ki değilsiniz. Vaktiyle sizi olduğunuz gibi yapan koşullar çoktan değişti. Ama bu demek değildir ki sizler de aynı hızla değişebilirsiniz. Sosyal bir sınıfın temeli yıkıldığı halde kendisinin aynı kaldığı ilk defa görünmüyor. Yaşam koşulları değişir ama bir sınıf insan neyse öyle kalır. Çünkü ancak böyle kalmakla yaşayabilir ve yine böyle kalarak ölür. Görünmeyen gençlerin konuşması bir an kesildi. Konuşma Bahtiyaroviç'in susmasıyla kesilmişti. Açık gökyüzünde ufkun sonunda siyah dağların üstünde fırtınaya tutulmuş gibi çarpık bir ay göründü. Üstünde Türkçe yazılar bulunan normal levha mavi karanlıklar içinde hafif ışıklı bir pencere gibi aydınlandı. Bahtiyaroviç bir şeyler söyledi ama öylesine yavaş konuşuyordu ki Stikoviç ile Glasinchan'ın ancak tek tük birbirini tutmayan sözcükler işitebiliyordu. Gençler konuşurken bir düşünceden ötekine kolaylıkla atlar, başka bir konuyla ilgilenmeye başlarlar. Boru dillerinden önlerindeki beyaz mermerin üstündeki yazılara geçtiler. Şimdi köprüden ve onu yaptırandan söz açmışlardı. Galus'un sesi çok daha yüksek ve anlamlıydı. Bahtiyaroviç'in böyle anıtlar yaptıran Sokullu Mehmet Paşa ile Osmanlı yönetimi üzerine söylediği övücü sözleri doğrulamakla birlikte Sırp milletinin geleceği, geçmişi, kültürü ve uygarlığı üzerine milliyetçi görüşlerini ateşli ateşli anlatıyordu. Çünkü bu öğrenci sohbetlerinde herkes kendi düşüncesini izlerdi. Galus da hakkım var diyordu. Herhalde bir dahi olması gerek. Bizim kanımızdan olup yabancı bir imparatorun hizmetinde yükselenlerin ne birincisi ne de sonuncusudur. Biz İstanbul, Roma ya da Viyana'da devlet adamı, asker ve sanatçı olarak bu ayarda yüzlerce insan verdik. Milletimizin büyük gücü ve modern bir devlet biçiminde birleşmesinin anlamı budur ki şimdiden sonra değerlerimiz ülkemizde kalacak. Burada gelişecek ve genel kültüre katkıyı yabancı merkezlerden değil, buradan ve bizim ismimizle yapacak. Bu merkezlerin bir rastlantıyla kurulduğunu ve istenildiği zaman, istenildiği yerde yenilerinin kurulabileceğini mi sanıyorsun? Rastlantı ya da değil, bugün sorun o değil. Nasıl kurulduklarının önemi yok. Önemli olan şey bugün bozulmaları, sönmeleri, ortadan kalkmaları ve yerlerini tarih sahnesine çıkacak yeni merkezlere bırakmalarıdır. Milletin kendini dolaysız gösterebileceği genç ve özgür merkezlere. Demek Sokullu Mehmet Paşa Sokoloviç'te bir köylü olarak kalsaydı yine bu mertebeye yükselecek ve şu dakika üstünde konuştuğumuz köprüyü yaptıracaktı, öyle mi? O çağda elbette hayır. Mahdiyarovic susuyordu. Onun bir susuşu şiddetli bir muhalefet gibi Galus'u çileden çıkarıyor, sesi yükseliyor ve gittikçe sertleşiyordu. O devirde milli edebiyatta çok kullanılan sözcüklerle ve yaratılışındaki şiddetle devlet gençliğin planlarını ve görevlerini sayıp döküyordu. Irkın uyanan canlı güçlerinin hepsi harekete geçecek ve onun darbeleri altında halkın zindanı olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu elbet yakında yıkılacak. Bugün milli atılımlarımıza engel olan, onları uyutup parçalayan, milliyetçilik aleyhindeki o geriletici güçler zayıflayacak, yenilecek. Bunların hepsi de gerçekleşecek. Çünkü yaşadığımız çağın zihniyeti en büyük müttefikimizdir. Çünkü esaret altında bulunan öteki küçük milletlerin çabaları bizimle aynı yöne gitmektedir. Zamanımızdaki milliyetçilik çeşitli dinler, modası geçmiş inançların etkilerini de alt edecek ve milleti yabancıların sömürüsünden kurtaracak. İşte milli bir devlet o zaman doğacak. Galus bu kez de bu yeni devletin güzelliğini ve üstünlüğünü saymaya başladı. Bu devlet bütün Güney Slavları bir kurtarıcı rolü oynayan Sırbistan'ın etrafında toplayacaktı. Bu devlet vatandaşın eşitliği, milli haklarını, dinsel inançlarını koruma temelleri üzerine kurulacaktı. Konuşmasında bugünün ihtiyaçlarını belirten sözlerle anlamı belirsiz atak deyimler birbirine karışıyordu. Bu ırkın daima bir istek olarak kalacağı tahmin edilen, derinden ve içten gelen istekleriyle gündelik hayatın gerçekleşebilecek olan ihtiyaçlarından kuşaklar boyunca olgunlaşan ama yalnızca anlatabilecekleri büyük gerçeklerden mitolojik bir meşale gibi gençlikten gençliğe geçen, hiç sönmeyen ama hiçbir zamanda gerçekleşmeyen o ezeli hülyalardan söz ediyordu. Genç adamın sözlerinde eleştiriye dayanamayacak olan düşünceler bulunduğu gibi tecrübeye gelemeyecek olan kuramlar vardı. Ama aynı zamanda taze bir soluk, insanlık ağacını gençleştiren ve yaşatan değerli bir öz su da vardı. Bahtiyarovic susuyordu. Galus sanki bu hemen o gün ya da ertesi gün olacak bir işmiş gibi arkadaşını inandırmaya çalışıyordu. Bak göreceksin Fehim diyordu. İnsanlığın ilerlemesine en büyük yardımı yapacak olan bir devlet kuracağız. Öyle bir devlet ki orada harcanan bir çaba makbul, her fedai bir ermiş olacak, her orijinal düşünce bizim dilimizle söylenecek, her hareket bizim adımızı mührümüzü taşıyacak. O zaman serbest çalışmamızın meyvesi olan, dehamızı belirten eserler yazacağız. Öyle eserler ki onların yanında yabancı yöneticilerin yüzyıllar boyunca yaptıkları şeyler bir çocuk oyuncağı gibi saçma kalacak. En büyük uçurumların, en derin ırmakların üstüne köprüler kuracağız. Ve daha güzel, daha büyük yeni köprüler kuracağız. Hem bunu yabancı merkezleri esirleşmiş milletlerle birleştirmek için değil, kendi topraklarımızı, kendi devletimizi dünyanın öbür yanlarıyla birleştirmek için yapacağız. Bizden önce gelen kuşakların özledikleri şeyleri yapmak hiç kuşkusuz bizim görevimizdir. Özgürlük içinde doğan, adalete dayanan bir devlet, tanrısal düşüncenin yeryüzünde gerçekleşen bir damlası gibidir. Bahtiyarovic susmayı sürdürüyordu. Galus'un sesi alçalmaya başlamıştı. Düşüncesi yükseklere çıktıkça sesi kısılıyor, yaklaşıyor, ateşli ve güçlü bir mırıltı haline geliyordu. Sonunda gecenin o büyük sessizliği içinde büsbütün kaybolup gitti. Artık her ikisi de susuyordu. Buna rağmen havada Bahtiyarovic'in sessizliğinin ağırlığı vardı. Sanki bu susuş karanlıklar içinde aşılmaz bir duvar gibi yükseliyor ve gerçekten varmış izlenimini veriyordu. Bu varlık ağırlığıyla Galus'un sözlerini yalanladığı gibi dilsiz ve sessiz düşüncesini de belirtiyordu. Dünyanın kurallarını, hayatın ve insan ilişkilerinin temellerini belirten yüzyıllardır. Ama bu değişmeyecekler demek değildir. Yalnız insan hayatıyla ölçülünce sonsuz gibi görünürler. Onların devamıyla bir insan ömrü arasındaki ilişki tıpkı bir ırmağın yüzündeki dalgalı suyla dibindeki durgun görünen suya benzer. Biri dalgalı, hareketli ve hızlı, ötekisi hissedilmeyecek kadar ağır akar. Merkezleri değiştirmek düşüncesi bile zararlı bir şeydir. Bu büyük ırmakların kaynaklarını, dağların yerlerini değiştirmeye benzer. Ani değişiklikler isteği ve onları güç yoluyla gerçekleştirme düşüncesi insanda çoğu zaman bir hastalık gibi belirir, daha çok kafasında güçlenir. Yalnız şu var ki bu kafalar iyi düşünmeden sonunda bir sonuca varamazlar. Çoğu zaman da omuzları üstünde kalmazlar. Çünkü dünyayı yürüten ve yöneten insanların istekleri değildir. İstekler rüzgara benzer. Tozları bir yandan alıp öbür yana götürür, bazen bütün ufku karartır. Ama sonunda sakinleşir, yatışır ve arkasından dünyayı yine o sonsuz biçimiyle bırakır. Yeryüzündeki sürekli eserler Allah'ın iradesiyle meydana gelir. İnsan ona körü körüne boyun eğen bir araçtan başka bir şey değildir. Arzudan, insanoğlunun isteğinden doğan bir eser ya gerçekleşemez ya da sürekli olamaz. Demek ki iyi değildir. Gece kapıya da karanlık gökyüzünün altında söylenen bütün bu coşkulu ve cüretkar sözlerde bir şey değiştirecek değildir. Onlar da dünyanın büyük ve sürekli gerçeklerinin üstünden aşarak gidip arzularının sükunet buldukları o yerlerde kaybolacak. Gerçek olan şuydu: büyük adamlar ve büyük yapılar insan gururunun o boş ve geçici istekleriyle bir ilgisi olmadan daima tanrısal iradenin onlara belirttiği yerlerde yetişip yükseleceklerdir. Ama Bahtiyarovic bu sözlerin hiçbirini söylemedi. Bu Müslüman çocuğu gibiler felsefelerini kanlarında taşırlar, onunla yaşar ve onunla ölürler. Onu sözlerle anlatmayı bilmez, bunu gerekli görmezler. Uzunca bir sessizlikten sonra Stikovic ile Glasinchan'ın duvarın arkasındaki görünmeyen arkadaşlarından birinin sigarasını attığını ve onun uçan bir yıldızcık gibi büyük bir kavis çizerek köprüden Brina'ya düştüğünü gördüler. Aynı zamanda iki arkadaş yavaşça ve sessizce çarşıya doğru uzaklaştığını işittiler. Arkalarından ayak sesleri de kesildi. Yalnız kalınca tekrar sıçrayarak kendilerine geldiler. Sanki yana yaslamış gibi bakıştılar. Ayın zayıf ışığında yüzleri karanlıkta ışığın oynaşıp birbirini kestiği düzeylere benziyor ve onları olduklarından daha yaşlı bir görünüş veriyordu. Sigaraları birden fosforlu gibi parladı. Her ikisi de durgundu. Nedenleri ayrı olmakla birlikte aynı derecede perişandılar. Her ikisinin bir isteği vardı: kalkıp eve gitmek. Ama ikisi de günün sıcağından hala ılık kalan taşın üstünde adeta mıhlanmış gibi duruyordu. Görülmeden dinledikleri genç arkadaşlarının konuşmaları her ikisi içinde bir nimet olmuştu. Birbirlerine hesap vermek, açıklamalarda bulunmak zorunluluğunu geri bırakmıştı. Ama artık hesap vermekten kaçınılmazdı. Söze ilk Stikovic başladı. Herak'ın az önceki iddialarını işittin mi? Ama hemen durumun ne kadar zayıf olduğunu anladı ve sustu. Duruma hakim olduğunu hisseden Glasinchan'ın cevap vermedi. Stikovic sabırsızlanarak devam etti. Rica ederim, bugün bizim için ihtilal yoluyla gerçekleştirilecek milli bir kurtuluş ve milli birlik ön planda gelirken sınıflar arasındaki mücadeleden söz etmek, bir takım anlamsız öğütlerde bulunmak gülünç değil mi? Stikovic'in sesinde konuşmaya davet eden bir çağrış ve sorular vardı. Ama Glasinchan yine karşılık vermedi. Düşmanlık ve sınama duygularıyla dolu bir sessizliğin içinde bir müzik sesi yükseldi. Bu sol kıyıdan, orada evinden geliyordu. Birinci katın pencereleri aydınlık ve ardına kadar açıktı. Piyanonun eşliğinde bir keman çalınıyordu. Keman çalan alay doktoru Balaç'a garnizon komutanı Albay Bowring'in karısı eşlik ediyordu. Schubert'in piyano ve keman için bir sonatının ikinci bölümünü çalıyorlardı. Çok iyi anlaşarak çalmaya başlamışlardı. Ama yarıya gelmeden piyano hızlı gitti, tempo bozuldu. Kısa bir süre sustuktan sonra herhalde o güç pasaj üzerinde konuştular, parçayı yeni baştan aldılar. Her gece böyle çalışıyor, geç vakte kadar çalıyorlardı. Albay'a gelince, o da başka bir odada çoğu zaman o bitip tükenmeyen kumar partilerine dalıyor, bazen de bir Avusturya sigarası içiyor ya da bir şişe Mostar şarabı yanında uyukluyordu. Genç subaylar da aralarında aşık müzisyenler üzerine şakalar yapıyorlardı. Gerçekten de Madame Bauer ile genç doktor arasında aylardan beri karmaşık ve güç bir macera gelişmeye başlamıştı. En keskin zekalı subaylar bile aralarındaki ilişkinin niteliğini anlayamamışlardı. Bazıları bu ilişkinin tümüyle platonik olduğunu söylüyor, kuşkusuz bu varsayıma gülüyorlardı. Bazıları ise vücudun da ona düşen rolü olmadığını iddia ediyorlardı. Her neyse, bu ikisi hiç ayrılmıyordu ve tabii bu aslında iyi bir adam olan ama görevinin ağırlığı, yılların yükü, şarabın ve sigaranın etkisiyle sersemleşen albayın babaca rızasıyla oluyordu. Bütün kasaba ikisini de bir çift olarak tanıyordu. Zaten subayların herkesten ayrı özel bir yaşamları vardı. Yalnızca Vişegrad'ın yanlıları değil, yabancı memurlarla bile temas etmiyorlardı. Nadide çiçekleri olan yuvarlak ve yıldız biçimi tarhlarla süslü parklarına girerken bir tabela vardı. Üstünde köpekler ve sivillerin içeri girmelerinin yasak olduğu yazılıydı. Eğlenceleri de, işleri de üniformasız olanlara yasaktı. Gerçekten de bütün hayatları güçlerinin en büyük yaratıcısıymış gibi yaşayışlarının herkesten ayrı kalmasına dikkat eden, hayatın insanlara verdiği her şeyi, şerefi ya da felaketi, acılı ya da tatlılığı, parlak ve sert bir görünüş altında gizlenen, ayrıcalıklı, büyük, kendi içine kapalı bir kastın yaşamıydı. Ama hayatta öyle şeyler vardır ki nitelikleri gereğince gizli kalamazlar. En sağlam çerçeveleri bile çatlatır, en sıkı korunan sınırları bile aşarlar. Osmanlılar der ki, üç şey saklanamaz. Aşk, öksürük ve yoksulluk. Bu sevişen çift içinde durum böyleydi. Kasabada genç, ihtiyar ya da çocuk onlara rastlamayan kimse yoktu. Çevrelerindeki her şeye karşı kör ve sağır, sadece kendi dünyalarına dalmış olan Vişegrad'ın tenha yollarını dolaşıyorlardı. Çobanlar bile onlara alışmıştı. Tıpkı Mayıs'ta yol boyunca yaprakların altında çifter çifter birbirine sokulmuş olarak görülen böcekler gibi. Onlara günün her saatinde her yerde rastlamak mümkündü. Vilna ve Rıza'nın etrafındaki eski kalenin duvarları dibinde, şehirden çıkan yolda, Strajisti civarında her yerde. Kah at üstünde, kah araba içinde geçiriyorlar ama çoğu zaman yaya geziyor ve yalnız birbiri için yaşayan iki kişinin ağır adımlarıyla yürüyorlardı. Bunlar dünyada bir olana söyleyeceklerinden başka hiçbir şeyle ilgileri olmadığını gösteren adımlardı. Erkek Macarlaşmış bir Slovak'tı. Fakir bir memurun oğluydu. Devlet hesabını okumuştu. Gençti. Gerçekten bir müzisyendi. Zengin ve soylu Avusturyalı ve Alman subaylarla kendini aynı ayarda hissetmemekten acı duyan, haris ve hassas bir adamdı. Kadın 40'ına aşkındı. Ondan 8 yaş büyüktü. Ama uzun boylu, sarışın, ilerlemiş yaşına rağmen pembe tenli güzel bir kadındı. İri parlak gözleri vardı. Tavrı ve edasıyla genç kızları öylesine hayran bırakan kraliçe resimlerine benziyordu. Her ikisi de gerçek ya da hayali bir takım nedenler yüzünden hayatlarından memnun değillerdi. İkisinin de ortaklaşa bir şikayetleri vardı. Çoğu havai ve basit olan subayların arasında bu küçük kasabada kendilerinin sürgündeymiş gibi mutsuz hissediyorlardı. Onun için de ikisi kazaya uğrayanlar gibi birbirlerine sokuluyor, birbirlerinin varlığı içinde eriyor, uzun sohbetlerde ya da şimdiki gibi müziğin büyülü dünyasına kaybolarak kendilerini unutuyorlardı. İki gencin arasında sürüp giden acı sessizliği müziğiyle dolduran görünmeyen çift işte bunlardı. Gecenin sessizliği içine dökülen müzik melodileri bir an tekrar bir araya karıştı ve bir süre için kesildi. Ortalığı kaplayan sessizlikte Glasinçe'nin katı bir sesle konuşmaya başladı. Stekovic'in son sözlerine karşılık veriyordu. Gülünç mü dedin? Eğer doğru söylemek gerekirse bu tartışmada gülünç olan çok şey var. Stikovic birden ağzından sigarasını çekti. Glasinçe'nin alçak ama keskin bir sesle düşüncesini anlatıyordu. Bu düşüncenin bu gecenin ilhamı olmadığı belliydi. Herhalde onu çoktan beri üzen bir şeydi. Bütün tartışmaları dinliyorum. İkimizinkini de, kasabanın öteki okumuş gençlerinkini de. Hepsini dinliyorum. Gazeteleri, dergileri okuyorum. Sizi dinledikçe daha çok anlıyorum ki yazılı ya da sözlü bütün bu tartışmaların hayatla, hayatın gerçek sorunları ve ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü hayatı, gerçek hayatı elden geldiği kadar yakından inceliyorum. Onu başkalarında görüyor, kendimde hissediyorum. Belki de yanılıyorum. Amacımı anlatamıyorum. Ama çoğu zaman şöyle düşünüyorum. Teknik ilerlemeler dünyada görece bir barış, bir çeşit durgunluk, özel bir atmosfer, gerçek olmayan sahte bir hava yarattı. Bundan yararlanan bir sınıf halk da aydın dediklerimizde dünyaya ve hayata bakışları ve düşünceleriyle eğlenceli bir tembel oyunu oynama imkanını buldular. Bu içinde egzotik çiçekler yetişen sahte iklimi bir tür kış bahçesine benzer. Ama bir yığın canlının üstünde kımıldadığı gerçek ve sağlam temelli, yani toprakla hiçbir ilgisi olmayan bir fikir bahçesine. Bu yığının alın yazısını ve ona belirttiğimiz amaca ulaşması için atılacağı mücadeledeki davranışını tartıştığımızı sanıyorsunuz. Ama gerçekte kafamıza dönen tekerleklerin ne büyüğünün yaşamının kağıtlı bir ilgisi var. İşte oyunumuzun tehlikeli olduğu nokta da bu. Hem başkaları için hem de sizin için tehlikeli olabilir. Glasinchain sustu. Bu iyi düşünülmüş uzun konuşma Stikovic'i bir hayli şaşırttı. Ne ona karşılık verebildi ne de onu susturabildi. Sadece tehlikeli sözcüğünü işitince eliyle alaycı bir işaret yaptı. Bu da Glasinchain'in sinirlendirdiği için daha büyük bir şiddetle devam etti. Vallahi insan sizi dinleyince bütün sorunlar başarıyla çözüldü, bütün tehlikeler sonsuz olarak uzaklaştırıldı, bütün yollar doğrulup açıldı, artık üstünde yürümekten başka yapılacak bir şey kalmadı sanır. Oysa hayatta kesin olan bir şey yoktur, hiçbir şey kolayca çözülmediği gibi onu tümüyle çözmek umudu da yoktur. Tam tersine her şey güç ve karmaşıktır. Amacıyla uygun olmayan tehlikelerle karşı karşıyadır ve insana pahalıya mal olur. Ortada ne Herak'ın atılgan tasarılarından ne de senin büyük hayallerinden bir iz var. İnsanoğlu bütün ömrü boyunca üzülür durur ve hiçbir zaman ne ona gerekli olanını ne de istediğini elde etmeyi başarır. Sizinkiler gibi kuramlar sadece insanın kumar zevkini tatmin eder, gururunu okşar ve hem kendini hem başkalarını aldatır. İşte gerçek bundan başka bir şey değil. Ya da bana öyle geliyor. Hiç de öyle değil. İnsanoğlunun ilerleyişinin mücadelesindeki anlamı, dolayısıyla bu mücadeleye yön veren kuramı anlamak için tarihin çeşitli çağlarını birbiriyle karşılaştırmak gerek. Bu sözler Glasinchain'in yarıda kalmış öğrenimine bir ima gibi geldi ve her zamanki gibi onu ürpertti. Ben tarihle uğraşmıyorum dedi. Belli, uğraşsaydın görürdün. Ama sen de tarihle uğraşmıyorsun. Nasıl ben? Yani elbette uğraşıyorum. Doğal bilimlerin yanı sıra mı? Sesinde hain bir titreyiş vardı. Stikovic bir an şaşaladı. Sonra ölü bir sesle karşılık verdi. Madem ki öğrenmek istiyorsun, evet, doğal bilimlerden başka politika, tarih ve sosyal sorunlarla da uğraşıyorum. Hepsine yetişebiliyorsan aşk olsun. Çünkü bildiğine göre üstelik hatip, propagandacı, şair ve aşıksın da. Stikovic canı sıkılmış bir tavırla gülümsedi. Boş sınıfta geçirdiği öğleden sonrayı hatırladı ve bu zihninden uzak ama acı bir anı gibi gelip geçti. O zaman kendisi kasabaya gelmeden önce Zorka ile Glasinchain'in arasında yakın bir ilişki olduğunu birden hatırladı. Sevmeyen bir adam ne başkasının aşkının büyüklüğünü, ne kıskançlığının gücünü, ne de içinde gizlenen tehlikeyi anlayabilir. İki gencin konuşması zaten başından beri havada bulunan bir düşmanlık, kişisel ve zehirli bir kavga biçimine döküldü. Bu kavgadan ikisi de kaçınmadı. Tıpkı aralarında kaba ve öfkeli oyunlar oynayan genç hayvanlara benziyorlardı. Ben ne yaparsam yapayım, ne olursam olayım, bu kimseyi ilgilendirmez. Ben senin kerestelerine, tartılarına karışıyor muyum? Durumunu ima eden en küçük bir söz Glasinchain'i daima öfkelendirirdi. Benim tartılarımı şimdi bir yana bırakalım dedi. Onların sayesinde yaşıyorum ama onlarla vurgunculuk yapmaya kalkışmıyorum. Ne kimseyi aldatıyor ne de kimseyi baştan çıkarıyorum. Ben kimi baştan çıkarmışım? Baştan çıkarılmalarına izin verenleri. Yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Bunun doğru olduğunu sen de pekala bilirsin. Madem bana meydan okuyor, beni kışkırtıyorsun, sana kim olduğunu da söyleyeceğim. Hiç meraklı değilim. Ben yine de söyleyeceğim. İnsan bütün gün odunların üstünden atlasa bile yine görmeye, hissetmeye ve düşünmeye vakit bulabilir. Senin o çeşitli uğraşıların, tutkuların, o atılgan kuramların, hatta şiirlerin ve aşkların üzerine ne düşündüğümü de söyleyeceğim. Stikovic kalkacakmış gibi bir hareket yaptı ama yine oturdu. Orada elinden çoktandır piyanoyla keman sesi geliyordu. Sonatın Meşeli canlı üçüncü parçasını çalıyorlardı. Bu sesler gecenin karanlığında ve ırmağın gürültüsü arasında kaybolup gidiyordu. Teşekkür ederim. Senden çok daha zeki olanları dinledim ben. Hayır hayır, onlar ya seni benim kadar yakından tanımıyor ya da sana yalan söylüyor ya da benim gibi düşünüyor ve susuyorlar. Bütün o düşünce uğraşların tıpkı aşkların ve dostlukların gibi ihtirasından ileri geliyor. İhtirasın da yalancı ve zararlıdır çünkü o da gururundan doğuyor, sadece gururundan. Ha ha, Evet, öylesine ateşli ateşli konuştuğun o milliyetçi düşüncelerin de gururunun belirtisinin başka bir biçimidir. Çünkü sen ne ananı sevebildin ne kardeşlerini, ne düşünceyi ise bunlardan da az sevdin. Seni ancak gururun in yürekli, yüksek ruhlu ve fedakar yapabilir. Çünkü seni harekete geçiren biricik güç odur. Kendinden de fazla sevdiğin biricik şey. Seni iyi tanımayan, çalışmalarını, ateşli mücadeleni, milliyetçilik idealini, bilgini, şiirini ve yakın kişiliğini aşan her yüksek amaç için çırpınışına bakarak kolayca aldanabilir. Ama sen uzun zaman ne bu amaca hizmet edebilir ne de bir kimsenin yanında kalabilirsin. Ona da gururun engel olur. Gurur...